أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kerim kardeşlerim, bu hafta hayata yön veren mefhumlar derslerimizde İslam şahsiyeti konusunu ele alacağız inşallah. Zira İslam şahsiyeti konusu günümüzde kendisinde en çok sapmalar yaşanan mefhumlardandır. Bu mefhumun doğru anlaşılamaması, İslam şahsiyetini oluşturan unsurların doğru tespit edilememesi ve bu doğru mefhum üzerine bir anlayış geliştirilememesi günümüz Müslümanlarını hızla İslam şahsiyeti olmaktan çıkaran ya da İslami bir şahsiyet oluşturmalarına mani olan bir unsur haline gelmiştir. Bu sebeple zihniyetleri ve davranışları birbirine muhalif olan, her türlü sapık ve saptırıcı fikirlere karşı korumasız olan, rengi belli olmayan birer şahsiyetler haline dönüştürmüştür. Hatta bir kısım kimseler İslam şahsiyeti mefhumunu öyle tahrif ettiler ki sanki bir bukalemun gibi girdiği her ortama göre rengini değiştiren, ilkesiz ve kaidesiz, her türlü farklı zihniyetlere ve düşünce yapılarına sahip olabilen ve yine nefsiyetinde ve davranışlarında bir ölçüsü ve ilkesi olmayan kimseler olarak resmettiler. İşte bu tahrifatın neticesinde Müslümanlar bugün bir şahsiyet krizi ve bir şahsiyet bunalımı yaşıyorlar. Bu krizden kurtulmanın yegane çaresi ise İslam şahsiyeti mefhumunu doğru esaslar üzerine bina etmek ve bu doğru mefhum üzerinden de İslami şahsiyetler oluşturmaktır. İşte bugünkü dersimizde İnşallah bu önemli ve hayati mefhumu ele alacağız. Kardeşlerim, öncelikle şahsiyet nedir? Bunu ortaya koymamız gerekir. Dolayısıyla şahsiyeti oluşturan unsurları buna göre tespit etmemiz gerekir. Şahsiyet, bir insanın yaşamını sürdürürken, hayatını devam ettirirken, yapmış olduğu tüm davranışlarında takip ettiği biçim, seyir ve keyfiyettir. Hayatını devam ettirirken ortaya koyduğu davranışlarında takip ettiği seyir, keyfiyet ve davranış biçimi o kimsenin kişiliği ve şahsiyetidir. Zira bir insanı diğerinden ayıran, birini seçkin ve üstün kılan, diğerini ise düşük ve seviyesiz yapan şey, o insanların yaptıkları davranışlardır. Yani bizler bir insanın şahsiyetini, kişiliğini, düşüklüğünü ya da kalkınmışlığını davranışlarına bakarak anlarız. Ancak tabi burada bir eşya ya da bir olaya karşı davranışını değil, tüm eşya ve olaylara karşı davranış biçimidir önemli olan. Bir kişi yanlış bir malumattan dolayı, cahilliğinden dolayı ya da heva ve hevesine uymaktan dolayı bu davranışında bozukluk ve düşüklük gösterebilir. Bundan dolayı bir iki davranışı bir kimsenin kişiliğini ve şahsiyetini ortaya koymaz. Bir kimsenin şahsiyetini ve kişiliğini ortaya koyan, resmeden ve gösteren hayattaki davranış biçimi ve davranış keyfiyetidir. İşte buna ıstılahta nefsiyet denilir. Yani davranış biçimi, davranış keyfiyeti denilir. Mesela insanlarla kurduğu ilişkilerde ortaya koyduğu davranış biçimi, ailesiyle kurduğu ilişkide davranış biçimi, Rabbi ile yani yaratıcısı ile kurduğu ilişkilerdeki davranış biçimi, işte tüm bunlar bir kişinin nefsiyetidir. Peki davranış nedir? Ve kişi davranışlarını neye göre yapar? Kıymetli dostlar, davranışlar insanın içgüdü ve uzvi ihtiyaçlarını doyurmak için yaptığı tüm işlerdir, tüm amellerdir. İnsan hissettiği tüm ihtiyaçlarını doyurmak için zorunlu olarak kendisinde var olan eğilimlere göre hareket eder. Mesela yaptığı tüm ibadetler tedeyyün içgüdüsünden kaynaklanan davranışlardır. Yine beka içgüdüsünden kaynaklanan ihtiyaçlarını doyurmak için çalışır, çabalar, mülk edinir, alışveriş yapar ve diğer tüm insanlarla ihtiyaçlarını giderecek ilişkiler kurar. Yine nev'i içgüdüsünden kaynaklanan ihtiyaçlarını doyurmak için ne yapar? Evlenir, öyle değil mi? Aile kurar. Anne baba veya akrabalarıyla ilişkilerini sürdürür. Uzvi ihtiyaçlarının doyumu için yer, içer, uyur. Velhasıl insanların tüm davranışları ihtiyaçlarının doyumuna yönelik yaptığı işler ve amellerdir. İşte tüm bu davranışlarını gerçekleştirirken takip ettiği seyir, biçim ve keyfiyet nefsiyettir. Yani davranış biçimidir. Peki bu davranış biçimini, keyfiyetini belirleyen şey nedir? Tabii ki insanın aklıdır. İnsan davranış biçimini akletme biçimine, düşünme keyfiyetine göre belirler. Malum, insanı hayvanlardan ayıran en bariz özellik de zaten budur. İnsan hayvanlar gibi ihtiyacını hissettikten sonra direkt bunun doyumuna yönelmez. Ne yapar? Öncelikle düşünür, ölçer, biçer ve belirli kurallara ve ölçülere göre davranış ortaya koyar. İşte insanın sahip olduğu bu akletme biçimine ve düşünüş keyfiyetine de zihniyet denilir. Yani sadece bir eşya hakkında ya da bir olay hakkındaki düşünmesi değil, tüm düşünme eylemlerinde yürüttüğü ve takip ettiği seyirdir, keyfiyettir, zihniyet dediğimiz şey. Bizler zihniyet kavramını gündelik hayatımızda sıkça kullanırız, öyle değil mi? Mesela falan kişinin zihniyeti bozuk deriz. Ya da şu kişinin çok temiz ve seçkin bir zihniyeti var deriz. Falan kişi İslami bir zihniyete sahip deriz. İşte düşüklük, bozukluk ya da yükseklik ve seçkinlikle vasıflandırdığımız zihniyet, düşünüş ve akletme biçimi ve keyfiyetidir. İşte kardeşlerim, şahsiyet yani kişilik bu zihniyet ve nefsiyetten meydana gelir. Diğer bir tabirle düşünüş biçimi ve davranış biçiminden, bunların birleşiminden kişinin şahsiyeti meydana gelir. Gelin şimdi bunu biraz daha açalım. Bizler hem ilk dersimizde hem de daha sonraki derslerimizde insanın hayattaki davranışlarının mefhumlara göre olduğunu ortaya koymuştuk. Dolayısıyla insanın davranışları ayrılmaz bir şekilde kesin bir bağ ile mefhumlarına bağlıdır. Bu insanın bir hakikatidir, fıtratıdır. Mefhumlar ise insanın karşı karşıya olduğu eşya ve vakaları yine kendisinde bulunan bilgilerle ilişkilendirmesi ile meydana gelir ve oluşur. İşte bu oluşum vaka ve bilgileri birbiriyle ilişkilendirme anında hem vakanın hem de bilgilerin ölçüldüğü ölçü, kaide ya da kaidelere göre billurlaşır, somutlaşır. Yani vaka ve bilgileri birbirleriyle ilişkilendirme anındaki insanın akletmesine, kavramasına göre o şey hakkındaki anlam, mana insanda billurlaşır, somutlaşır. Mesela bir Müslüman susadığında susuzluğunu gidermek için karşısında bir içki ya da bir şarap bulduğunda öncelikle o içki hakkında kendisinde var olan bilgiler ile ilişkilendirmeye gider. O içkinin susuzluğu giderici olması, içilebilir olması ve yine aklı giderici, sarhoşluk verici bir içecek olması o insanda var olan bilgilerdir. İşte içki ile bu bilgileri ilişkilendirme esnasında kendisinde var olan ölçü ve kaidelere başvurur. Mesela bir Müslüman için içki hakkındaki bu kaide, aklı giderici ve sarhoşluk verici her şeyin haram olduğu kaidesidir. Bu ölçü ve kaideye binaen de içkiden yüz çevirir. Onu içmez. Susuzluğunu onunla gidermez. Aynı şekilde İslam'dan uzak olan bir kimse de içki hakkında onun haram olduğuyla ilgili bir mefhum olmadığı için İslami kaideler dışında farklı kaideler benimsediği için o kişi o içkiyi içer. İşte kardeşlerim, bu şekilde her bir kişi de sahip oldukları ölçü ve kaidelere göre hem söylenilen sözleri ve cümleleri anlayacak, hem somut vakalarıyla manaları idrak edecek ve hem de bunlar hakkında hüküm verecek zihniyet ve akliyet meydana gelir. Yani zihniyet, bir şeyi akletme, idrak etme keyfiyetidir. Diğer bir tabirle, bir kaide veya farklı kaidelere göre vakanın bilgilerle veya bilgilerin vakayla ilişkilendirilmesi keyfiyetidir. Bundan dolayı eşya ve vakaları akletme keyfiyetinde kullanılan kaidelere göre zihniyetler farklılaşır. Bir kimseyi İslami zihniyet ile vasıflandırdığımızda kastettiğimiz şey onun vakalar karşısında İslami ölçü ve kaidelere göre düşünüp aklettiğidir. Bunu kastederiz. Aynı şekilde komünist zihniyet, kapitalist zihniyet, karışık zihniyet veya düzenli zihniyet dediğimizde hep aynı şeyi kastederiz. Yani vakalar ile bilgileri ilişkilendirme esnasında kullandıkları kaide ve kaidelere göre düşünüş biçimlerini kastederiz. İşte kardeşlerim, şahsiyetin oluşumundaki esaslardan birincisi olan zihniyet budur. Böylece bir kişide var olan mefhumların neticeleriyle insan idrak ettiği, anlamlandırdığı vakaya yönelik davranışlarını ya o vakaya yönelme veya ondan yüz çevirme şeklinde bir eğilim ortaya koyar, bir yöneliş ortaya koyar. Ve bu eğilimleri özel bir eğilim ve belirli bir meyil haline gelir. İşte bu eşya ve vakalara yönelik gösterdiğimiz eğilimler ise ihtiyaçlarımızı doyurmak istediğimiz eşyalar hakkında bizlerde var olan mefhumlarla bağlantılı olarak bizleri o eşya ile doyuma yönelten yönelticilerdir, meyillerdir. İnsandaki bu eğilimleri ortaya çıkartan şey, insanı organik ihtiyaçlarını ve içgüdüleri doyurmaya iten dinamik enerji dediğimiz ve bu enerji ile mefhumlar arasında meydana gelen bağlantıdır. Yani insandaki canlılık enerjisi ihtiyaçlarını doyurması için kişiyi sevk eder ve iter. Aynen biraz önceki susuzluk hisseden kişi örneğinde olduğu gibi. Bir kimsenin açlık, susuzluk gibi ihtiyaçlarını hissetmesi, kendisinde canlılık ve dinamik enerji denilen şeyden dolayıdır. Yani her bir canlı acıkır, susar ve kendisinde hissettiği ihtiyaçlar onu dürter ve tahrik eder. Bu istek ve ihtiyacın doyurulması ve giderilmesi için akıl kendisinde var olan mefhumlarla ilişki kurar. Mefhumlarla kurulan bu ilişki neticesinde insanda ihtiyaçlarını giderecek olan şeylere yönelik eğilim dediğimiz bir yöneliş meydana getirir. İşte tek başına bu eğilimler, yani hayat hakkındaki mefhumlarla bağlantılı olan bu yönelişler insanın nefsiyetini oluşturur. Dolayısıyla nefsiyet içgüdüleri ve organik ihtiyaçları doyurma keyfiyetidir. Diğer bir ifadeyle ihtiyaçları doyurmaya, tatmin etmeye yönelten faktörlerin mefhumlarla ilişkilendirilmesi keyfiyetidir. Bundan dolayı hayat hakkındaki mefhumlarla bağlantılı olarak eşya hakkında insanda var olan mefhumlarla insanın içinde doğal olarak var olan dürtüler arasındaki zorunlu bağlantıdan meydana gelen senteze ve birleşime nefsiyet diyoruz. Yani kısaca nefsiyet davranış biçimi ve davranış keyfiyetidir. Bir davranış gerçekleştirirken takip ettiği yöntemdir insanın. Bu da insanların sahip oldukları mefhumlarla bağlantılı olan eğilimlerdir, meyillerdir, yönelimlerdir. İşte kardeşlerim, biraz önce izah ettiğimiz zihniyet ve şimdi bahsettiğimiz nefsiyetten kişinin şahsiyeti meydana gelir. Dolayısıyla bağ kurma anında insanın bilgileri ve vakayı ölçmede kullandığı ölçü veya kaideler nefsiyetin ve zihniyetin oluşumunda, yani belirli bir şahsiyetin oluşumunda en büyük etkendirler. Zihniyetin oluşumunda kullanılan ölçü, kaide ve kaideler, nefsiyetin oluşumunda kullanılan kaidelerle aynı olmazsa, insanda bulunan zihniyet ve nefsiyet birbirinden farklı olur, farklılaşır. Böylece kişi seçkin olmayan, istenilmeyen, düşük bir şahsiyete sahip olur. Çünkü kelimeleri ve cümleleri anlayışı, vakayı idrak edişi eşyaya olan meylinden farklı bir şekilde meydana gelir. İşte günümüzde yaşanan sorunlardan en büyüğü de budur. Bugün Müslümanlar hem İslam akidesine inandıklarını, onu ölçü ve kaidelerini benimsediklerini ve akidelerine göre bu ölçüleri benimsediklerini söylüyorlar, hem de davranışlarını İslam akidesi dışındaki ölçü ve kaidelerle ilişkilendiriyorlar. Böylece zihniyeti farklı, nefsiyeti farklı, söylediği ve inandığı ile yaptığı birbirine zıt olan Müslüman tipleri ortaya çıkıyor. Bu nedenle şahsiyetin tedavi edilmesi ve seçkin bir şahsiyetin oluşturulabilmesi ancak insanın zihniyeti ve nefsiyeti için aynı anda sadece tek bir kaidenin oluşturulması ve benimsenmesiyle mümkündür. Yani bağ kurma esnasında bilgilerin ve vakanın ölçüldüğü kaidenin insanı davranışa sevk eden meyillerle mefhumlar arasında da aynen kullanılmasıyla mümkündür. Böylece tek bir kaide ve tek ölçü üzerine seçkin bir şahsiyet oluşur. İşte şahsiyet dediğimiz şey budur. Peki kardeşlerim, İslam şahsiyeti nedir? Ve İslam şahsiyeti nasıl meydana gelir? Evet, İslam diğer tüm şahsiyet tiplerinden tamamen farklı olarak seçkin bir şahsiyet oluşturmakla insanı eksiksiz bir şekilde tedavi etmiş olan bir dindir. Zira İslam akidesini üzerine fikirlerini oturtacağı ve bu esasa göre de mefhumlarını oluşturacağı fikri kaide haline getirmiştir. İslam akidesiyle ölçmek suretiyle doğru fikir ile yanlış fikir birbirinden ayırt edilir. Çünkü o alemlerin Rabbi olan Allah'tandır. Çünkü o insan, hayat ve kainatı yaratandandır. İslam'ın getirdiği akide ve inancın fikri kaide olmasından dolayı da fikirler İslam akidesi üzerine bina edilir. Ve insanın zihniyeti bu akide üzerine meydana gelir. Böylece bu fikri kaide ile kişi seçkin bir zihniyete sahip olur. Kendisinde fikirler için doğru ölçüler bulunur ve fikir sapmasından da bu şekilde emin olur. Bozuk fikirleri reddeder. Doğru fikir ve sağlam bir kavrayış üzerinde kalır. İşte bu İslami zihniyettir. İslam akidesinden kaynaklanan bu fikri kaide her bir Müslüman için eşya ve vakalar karşısında üzerinde yürüdüğü bir düşünüş ve akletme biçimidir. Aynı zamanda İslam, insanın içgüdü ve organik ihtiyaçlarından kaynaklanan davranışlarını bu akideden çıkan şer'i hükümlere göre dosdoğru bir şekilde tedavi eder. Ve içgüdülerini en güzel bir şekilde düzenler. Ne onları baskı altında tutar, ne de tamamen salıp serbest bırakır. Bilakis insan için huzur ve istikrar sağlamaya yönelik ihtiyaçlarını birbiriyle uyumlu bir şekilde doyurabileceği bir ortam hazırlar. Dolayısıyla kardeşlerim, İslam getirdiği İslam akidesini Müslümanlar için bir zihniyet yapmıştır, bir zihniyet kılmıştır. Hayata ilişkin tüm fikirlerin kendisiyle ölçüldüğü fikri kaide yapmıştır. Aynı zamanda İslam akidesi insan, hayat ve kainat hakkında külli bir fikirdir. Bu külli fikirle insanın her türlü problemini çözüme kavuşturur. Ve böyle de olmuştur. Bundan dolayı kardeşler, İslam akidesi genel bir mefhum olmaya elverişli bir akidedir. Yani Rabbimiz İslam akidesini ve bu akideden çıkan fikir ve hükümleri öyle tanzim etmiştir ki, hem insanın zihniyeti için hem de nefsiyeti için bir esas olarak alabileceği dosdoğru bir ölçü ve kesin bir kaide haline getirmiştir. Buna göre İslam akidesiyle İslam şahsiyetini oluşturduğu gibi aynı akideyle insanın zihniyetini ve nefsiyetini meydana getirdiğine şahit oluruz. Bunu bariz bir şekilde görürüz. İşte bu şekilde İslami zihniyet yalnızca İslam esasına göre düşünen zihniyettir. Yani İslami zihniyet sadece düşünen ve bilen bir zihniyet değildir. Hayat hakkındaki düşünceleri için genel ölçü olarak sadece İslam'ı ölçü kabul eden zihniyettir. Bu sebeple de insanın pratikte ve gerçekte İslam'ı tüm fikirleri için ölçü haline getirmesi kendisinde İslami bir zihniyet oluşturur. İslami nefsiyet ise bütün eğilimlerini, meyillerini İslam esası üzerine kuran nefsiyettir. Sadece ibadetlerde değil, doyurulmak istenen ihtiyaçlarının tamamı için yalnızca İslam'ı genel ölçü haline getiren nefsiyettir. İslami nefsiyet. Yiyip içmesinde, ticaretinde, aile ilişkilerinde, diğer tüm insanlarla kurduğu ilişkilerde, siyasetinde ve ekonomisinde, velhasıl hayatın tümünde sadece İslam'ı kendisine ölçü ve kaide kabul eden bir nefsiyettir. Böylece kardeşlerim, bu zihniyet ve nefsiyet sayesinde alim veya cahil oluşuna bakılmaksızın farzları ve mendupları yerine getiren, haramları ve mekruhları terk eden veya bunlarla beraber müstehap olan itaatleri de yapan ve şüphelilerden de kaçınan İslami bir şahsiyet meydana gelir. İşte bu tür niteliklere sahip olan herkes de İslam şahsiyetinin varlığından bahsedebiliriz. Çünkü İslam esasına göre düşünen ve arzu ve isteklerini İslam'a uyduran herkes İslam şahsiyetine sahiptir demektir. Evet kardeşlerim, işte İslam şahsiyeti budur. Ve İslam bu şahsiyeti oluşturmayı ve geliştirmeyi emretmiştir. Çünkü akıl ve idrak her insanın fıtratında bulunmasına, her insanda kesin olarak var olmasına rağmen zihniyet ancak insanın fiili ve çabası ile meydana gelir. Aynı şekilde meyiller de insanla beraber yaratılmış olmasına ve her insanda kesinlikle bulunmasına rağmen nefsiyet de yine insanın fiili ve çabası ile oluşturulur. Bundan dolayı İslam zihniyetin gelişmesi ve tüm fikirleri ölçme gücüne sahip olması için kişinin İslam kültüründen olabildiğince fazla faydalanmasını emretmektedir. Yine İslam'a ters düşen tüm eğilimleri reddedebilme gücüne sahip olabilmek ve nefsiyeti kuvvetlendirebilmek için de farzları ve mendupları emretmiştir. Haramlardan ve mekruhlardan da sakınmayı talep etmiştir İslam. Bütün bunlar şahsiyeti yükseltmek ve en üst seviyeye ulaşma yolunda insanın, Müslümanın yürümesini sağlamak için vardır. Yoksa bu ifade bu niteliklere sahip olmayanlarda İslam şahsiyetinin olmadığı anlamına gelmez. Bilakis davranışlarını İslam'a bağlı kılan her bir kimse sadece farzları yerine getirmek, haramları da terk etmekle İslam şahsiyetine sahip olur. Her ne kadar kuvvet bakımından aralarında farklar olsa da bunların tamamı İslam şahsiyetidir. Bir insanın İslam şahsiyetine sahip olup olmadığına hüküm verirken önemli olan kişinin düşüncelerine ve eğilimlerine İslam'ı esas alıp almamasıdır. İşte İslam şahsiyetleri arasındaki farklar da zaten buradan kaynaklanır. Kimi insanlar gösterdikleri çabalar ile hem zihniyetini geliştirmekte hem de sadece farzlar değil, tüm mendup ve müstahapları yerine getirerek, sadece haramlar da değil, mekruhları da terk ederek nefsiyetini geliştirir. Kimi insanlar ise İslam akidesini esas almakla birlikte farzları yerine getirmek ve haramlardan kaçınmakla yetinir. Neticede zihniyetleri ve nefsiyetleri için İslam akidesini ölçü aldıkları müddetçe tüm bunlar İslami şahsiyetlerdir. Tabi burada bir hususu vurgulamak gerekir. Zira bir kısım insanlar İslam şahsiyetini meleklik olarak tasavvur ediyorlar. Müslüman bir şahsiyetin tüm kusurlardan ve hatalardan arınmış kimseler olarak tasvir ediyorlar. Öncelikle kıymetli dostlar, bu büyük bir hatadır. Kesinlikle insanlar arasında melekler bulunmadığı gibi melek arayanların topluma vermiş oldukları zarar da çok büyüktür. Hatta bu kimseler kendilerinde bile böyle bir özellik bulamadıkları için ümitsizliğe düşerler. İşte bu kimseler ancak hayalcilerdir. Bu hayalciler İslam'ı yaşamanın ancak bir hayal olduğunu, İslam'ı hayatta uygulamanın ve bu uygulamalara sabretmenin mümkün olmadığını söylemeye çalışırlar. Hatta bu sebeple insanların İslam'dan yüz çevirmelerine dahi sebep olurlar. Halbuki İslam uygulanmak için gelmiş pratik bir dindir. Mevcut vakadaki problemleri çözen, uygulanması zor olmayan bir dindir. Kişi İslam akidesini idrak ettikten sonra İslam şahsiyetine sahip olunca insandaki düşünce ne kadar zayıf olursa olsun veya meyilleri ne kadar kuvvetli olursa olsun her insan İslam'ı kolaylıkla kendisine uygulayabilir. Çünkü kişi İslam akidesini mefhumları ve eğilimleri için ölçü olarak alıp bu doğrultuda yürüdüğünde kesinlikle İslam şahsiyetine sahip olur. Artık bundan sonra yapacağı şey zihniyetini geliştirmek için İslam kültürünü arttırmak, nefsiyetini geliştirmek için de itaatini arttırmaktır. Çünkü o fikirlerini ve meyillerini İslam akidesiyle tedavi etmiştir artık. İslam akidesini, fikirlerini üzerine bina edeceği fikri kaide haline getirmiştir. Bunun için İslam'ı akla ve delile dayalı olarak kabul eden, İslam'ı eksiksiz bir şekilde hayatında uygulayan ve Allah'ın hükümlerini doğru şekilde anlayan bir Müslüman, diğer tüm insanlardan ayrı olarak seçkin bir İslam şahsiyetine sahip kimse olur. Evet kardeşlerim, İslam şahsiyeti işte böyle oluşur. Ancak bu oluşum sonsuza dek devam edecek bir şahsiyet anlamına gelmez. Sadece şahsiyetin oluştuğu anlamını ifade eder. İslam akidesi üzerine oluşturulan bu şahsiyetin devamlılığı garanti değildir. Çünkü insanın bazen düşünmesinde, bazen de eğilimlerinde İslam akidesinden dönüş, sapış olabilir. Hatta bu dönüş bazen dalalet şeklinde, yani İslam'dan çıkma şeklinde, bazen de fasıklık şeklinde görülür. Bu sebeple bir kimsenin İslam şahsiyeti üzerine devam edebilmesi için hayatının her anında düşünme ve meyillerinin İslam akidesi üzerinde kalmasına dikkat etmesi gerekir. Bundan dolayı zihniyetin ve nefsiyetin geliştirilmesine çalışılarak şahsiyeti geliştirmek son derece elzem ve önemlidir. Peki bunlar nasıl geliştirilir? Kardeşlerim, nefsiyeti geliştirmek, yaratıcıya ibadet etmek ve ona itaatle yaklaşmakla ve her şeyde bütün meyillerini İslam akidesi üzerine bina etmekle olur. Zihniyeti geliştirmek ise İslam akidesinden çıkan fikir, hüküm ve ölçülere sahip olmayı arttırmakla ve delilleriyle birlikte İslam kültürünü somutlaştırmakla olur. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de uyguladığı şahsiyet oluşturma ve geliştirme metodu budur. Resulullah aleyhissalatu vesselam İslam akidesine davet ederek insanları ilk olarak İslam'a girmeye çağırdı. Müslüman olduklarında ise onlarda bu akideyi kuvvetlendirmeye, düşünmelerinin ve meyillerinin bu akide üzerinde olmasına özen gösterdi. Kendisine indirilen Allah'ın ayetlerini Müslümanlara açıkladı. Böylece hükümler onlarda billurlaştı, somutlaştı. Onlara İslam'ın hükümlerini tek tek öğretiyordu. Bundan dolayı sahabe efendilerimiz nebilerden sonra dünyadaki şahsiyetlerin en üstünleri oldular. İşte tüm bunlardan ortaya çıkan sonuç şudur ki, İslam şahsiyetini oluşturmada başlangıç noktası, İslam akidesini yerleştirmek ve ardından da bu akide üzerine düşünme ve meyilleri bina etmektir. Sonra da itaatleri yerine getirmeye ve İslami kültürü arttırmaya çaba göstermek ve harcamaktır. Böylece İslam şahsiyetini oluşturmak ve onu sağlam esaslar üzerine devamlı kılmak işte böyle mümkün olabilecektir. Tabi burada Müslümanlardan sadır olan bir takım davranış bozukluklarına da değinmek gerekir. Geçmişte ve özellikle günümüzde birçok Müslümanlarda İslami şahsiyetle çelişen davranışlara şahit olabiliyoruz. Bu sebeple bazı insanlar İslam'a ters düşen amellerin kişiyi İslam'dan çıkardığını zannedebiliyorlar. Yine bir Müslüman'da bir takım davranış bozukluklarının görülmesi onların İslam şahsiyetine sahip olmaktan uzaklaştığı anlamında kesinlikle değildir. Zira insan bazen mefhumlarını akidesiyle bağlamama gafletine düşebilir. Veya bu mefhumların İslam akidesiyle veya İslam şahsiyetiyle çeliştiğini görmeyebilir, bilmeyebilir. Yine şeytanın ona musallat olmasıyla amellerinden bazılarında kalbi İslam akidesine karşı o esnada soğuyabilir ve böylece bu akideye ters düşen işleri yapabilir. Bu nedenle böylesi durumlarda hemen kişinin İslam'dan çıktığını veya İslam dışı bir şahsiyete sahip olduğunu söylemek doğru olmaz. Her ne kadar bazı amellerinde asi, günahkar olsa da İslam akidesini benimsemeye devam ettiği müddetçe o kişi Müslümandır. İslam akidesini düşünme ve meyilleri için esas olarak almaya devam ettikçe bazı davranışlarında fıska ve fücura yani günaha düşse de İslam şahsiyetine sahip demektir. Çünkü bir takım amel ve davranışlarında bozukluklar, hatalar bulunsa da önemli olan düşünme ve meyilleri için İslam akidesini esas alması ve İslam akidesine inanmasıdır. Sözle veya amelle İslam akidesini benimsemeyi terk etmedikçe bir Müslüman İslam'dan çıkmış sayılmaz. Düşünme ve meyillerinde İslam akidesinden uzaklaşmadıkça, yani düşünme ve meyillerine İslam akidesini esas almaktan vazgeçmedikçe İslam şahsiyetinden çıkmış sayılmaz. Zira kardeşlerim, mefhumların İslam akidesiyle olan bağlantısı otomatik bir bağlantı değildir. Yani kişi Müslüman olduysa, İslam akidesini kabul ettiyse, artık onun tüm mefhumları otomatikman İslam'a göre olacaktır diye bir şey söylenemez. Aksine İslam akidesiyle meyiller ve mefhumlar arasındaki bağ kendisinde dönme ve ayrılma kabiliyeti bulunan bir bağdır. Bunun için Müslümanların bir takım amellerinde Allah'ın emir ve yasaklarına muhalefet ederek asi olması çok da şaşılacak bir durum değildir. Zira kişi bazen menfaatine ve çıkarına uygun olduğu hayaline kapılarak bir fiili yapar. Sonra ise hatasını anlar, pişman olur ve Allah'a döner. Bu şekilde Allah'ın emir ve yasaklarına muhalefet eden kişi akidenin yokluğuyla itham edilemez. Akidesiyle değil, yalnızca o davranışı ile kınanması gerekir. Zira biraz önce de dediğimiz gibi Müslüman demek melek demek ya da masum kişi demek değildir. Önemli olan İslami bir şahsiyet olabilmesi için kişi de İslam akidesinin varlığından, düşünme ve meyillerini İslam akidesine göre şekillendirdiğinden emin olmaktır. Temel sağlam olduğu, düşünme ve meyilleri İslam akidesine göre bina edildiği sürece ara sıra görülebilecek yanılgılar veya davranışlarındaki bir takım bozukluklar nedeniyle kişi İslam şahsiyetine sahip olmamakla itham edilemez. Bir Müslümanın İslam şahsiyeti olmaktan çıkması demek, onun düşünceleri ve davranışları için İslam'ı tek esas almaktan çıkması demektir. Şayet düşüncelerinde, mefhumlarında, eşya ve olaylara bakışında İslam akidesini esas almıyorsa, o kişi de İslami zihniyetten ve dolayısıyla da İslami bir şahsiyetten söz edilemez. Aynı şekilde eğilimlerinde, meyillerinde, davranışlarında İslam akidesini esas almıyorsa, o kişi de İslami nefsiyetten ve dolayısıyla da İslami şahsiyetten söz edilemez. Bu kişi İslam akidesini kabul ettiğinden dolayı ve inkar etmediğinden dolayı Müslüman olarak kabul edilse de İslam şahsiyeti değildir. İşte kardeşlerim, bugünkü tehlike de budur. Müslümanların karşı karşıya kaldığı büyük mesele budur. Maalesef günümüzde Müslümanların büyük çoğunluğu İslam akidesini tasdik etmekle ve inkar etmemekle birlikte ne düşüncelerinde ve mefhumlarında ne de meyillerinde ve davranışlarında İslam akidesini esas almıyorlar. İslam akidesinden çıkan mefhum, ölçü ve kanaatleri hiçbir şekilde gözetmiyorlar. İslam dışı ideolojilerden kaynaklanan kaideler ve ölçüler ediniyorlar. Hayattaki davranışlarını İslam'a göre tanzim etmiyorlar. İslami hükümlerin uygulanmamasından rahatsızlık duymuyorlar. İşte bu hal, bu kimseleri İslam şahsiyeti olmaktan çıkartan bir haldir. Hatta bugün Müslümanlar başta da belirttiğimiz gibi şahsiyet ve kişilik krizi ve bunalımı yaşıyorlar. Bunun sebebi de içinde yaşadığımız toplumun gayri İslami fikir, hüküm ve nizamlardan oluşan bir toplum olmasıdır. Kamuoyuna hakim olan fikirlerin İslam değil küfür fikirleri olmasıdır. İslam'ın sesinin az, küfrün sesinin ise çok çıkmasındandır. Bu durum Müslümanların şahsiyetlerini darma duman etti. Kişiliklerini ortadan kaldırdı. Onları renkleri belli olmayan şahsiyetler haline dönüştürdü. Evet kardeşlerim, işte bu durumdan kurtuluşun tek çaresi yeniden İslam akidesini tek ölçü ve kaide kılmak, hem zihniyetlerde ve nefsiyetlerde hem de toplumsal hayatta ve devlet yönetiminde sadece İslam'ı hakim kılmaktır. İslam akidesini fikri kaide ve fikri liderlik olarak yüklenip kamuoyunun sadece onunla dolmasını sağlamak için çabalamaktır. Aksi takdirde bu şahsiyet krizi artarak devam edecektir. Allah bizleri ve nesillerimizi böyle bir akıbetten muhafaza eylesin. Bizleri İslami şahsiyetler olarak Müslümanlara önderler kılsın. Tüm Müslümanları yeniden seçkin İslami şahsiyetler haline getirecek İslami toplumu ve İslami devleti bizlere bir an evvel nasip eylesin. Amin. Allahümme amin. Evet, kıymetli dostlar ve kerim kardeşlerim. Bu hafta da yine önemli bir mefhumu ele almaya çalıştık ve bu dersimizin de sonuna geldik. Haftaya yeni bir mefhum üzerinde buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.